Ayrım 5.
Treyze kendinden emin ve küstah bir tavırla öne eğildi, kollarını beline dayadı, yamyazlı kulaklarını dikti ve küçük gözlerini açgözlülükle açtı. Kien çantayı iki yanından tutup yere halının üstüne koymuştu. Yüzünde gurur vardı. Öne doğru eğildi ve öyle kaldı. Ter içinde kalan Treyze tir tir titriyordu. Gözleri de yaşarmıştı. Demek ki gerçekten halının altındaydı. Bu olasılığı daha en başta düşünmüştü. İnsan bazen neden aptal olabiliyordu? Kien doğruldu, kemiklerini takırdattı ve tükürdü. Ya da tükürmedi de yalnızca tamam mı demişti. Elini çantaya uzattı. Kitaplardan birini çıkarıp ağır ağır yerine yerleştirdi. Aynı hareketi çantadaki diğer kitaplar için yineledi. Treyze bayılacak gibi oldu. Şeytan alsın böylesini, gizli de onun olsun. Hiç gülmeyen ve de tek sözcük konuşmayan o ciddi insan buydu demek ha. Treyze de ciddi ve çalışkandı ama hiç böyle davranır mıydı? Böyle yapmaktansa ellerini kesmeyi yeğlerdi. Oysa Kien evinin işlerine bakan kadının önünde aptal durumuna düşürüyordu kendini. Üstelik bu adam paralıydı, hem de çok paralıydı. Böylesine ancak hacır altına aldırmak yakışırdı. Ne yapıyordu parasını? Treyze'nin yerinde bir başkası bugünün o kanı bozuk genç kadınlarından biri olsaydı, Kien'in altındaki son yatak çarşafını bile çoktan çekip alırdı. Zaten doğru dürüst bir yatağı bile yoktu. Ya o kadar çok kitabı ne yapıyordu? Hepsini aynı zamanda okuyabilmesi olanaksızdı. Treyze'ye göre böylesine ancak deli denirdi. Yapılması gereken şey parasını dibine darı ekmeden elinden almak, sonra da kapının önüne bırakıvermekti. Onu evine dürüst ve saygıdeğer birini almanın ne demek olduğunu gösterecekti. Kien herkesi maskara yerine koyabileceğini sanıyordu. Ama Treyze'ye kimse maskara gibi davranamazdı. Belki 8 yıl boyunca alay ettirmişti kendisiyle. Ama bundan sonra hayır. Kien gezmeye giderken yanına almak üzere ikinci bir kitap takımı seçmişi tamamladığında Treyze'nin ilk anlarda duyduğu öfke de uçup gitmişti. Kien'in çıkmaya hazırlandığını anlayınca kendine gelerek kağıt yığınının başına döndü ve faraşı gururla kağıtların içine daldırdı. Şimdi kendini daha önemli ve ilginç bir kişi olarak görüyordu. Kararını vermişti. Hayır, işinden ayrılmayacaktı. Ama Kien'in aklının başında olmadığını da anlamıştı. Bir şey öğrenmişti. Gördüğü şeyi değerlendirmesini bilirdi. Yaşamında gördükleri azdı. Kentin dışına hiç adım atmamıştı. Parayı acıdığından uzun gezintilere çıkmazdı. Yüzmeye gitmeyi saygıdeğer bir kadına yakıştıramazdı. Hiçbir yeri bilmediğinden yolculuğa da çıkmazdı. Alışverişe gitme zorunluluğu olmasa hep evde kalacaktı. Herkes birbirini kazıklamak peşindeydi. Fiyatlar her yıl yükseliyordu ve hiçbir şey eskiden olduğu gibi değildi. Konfüçyüs'ün çöp çatanlığı. Kien ertesi pazar gezintiden döndüğünde çok neşeliydi. Pazar günleri sabahın bu erken saatinde sokaklar bomboş oluyordu. İnsanlar tatil günlerini uykuda başlıyorlardı. Yataktan kalktıktan sonra ilk işleri en iyi giysilerini üzerlerine geçirmek oluyordu. İlk uyanık saatlerini aynanın önünde kendi kendilerine tapmakla geçiriyorlardı. Geri kalan saatlerinde ise çarpık suratlarının görünüşünü başkalarınınkine bakarak unutmaya çalışıyorlardı. Gerçi hepsi kendilerini öteki hemcinslerinden üstün görürlerdi. Ama bunu tanıtlamak için onların arasında karışma güdüsünün önüne de geçemezlerdi. Hafta içindeki günler ekmek parası uğruna ter ve dil dökmekle geçirirlerdi. Pazar günleri ise boşuna gevezelik edilirdi. Başlangıçta dinlenme günü herkesin dilini tutacağı bir gün olarak düşünülmüştü. Aynı zamanda soysuzlaşan bütün öteki kurumlar gibi dinlenme günü olan pazar günleri de başlangıçta güdülen amaçla ilgisi bulunmayan bir sürece geçmişti. Kien bu durumu alaylı bakışlarla izliyordu. Onun için dinlenme günü diye bir kavram söz konusu değildi. Çünkü hiç konuşmaz ve durup dinlenme nedir bilmeksizin çalışırdı. Evinin kapısında Treyze'ye rastladı. Görünüşe bakılırsa kadın onu epeydir beklemekteydi. İkinci katta oturan mezgârların oğlu geldi. Sizi ziyaret etmesi için izin vermişsiniz, evde olduğunuzu söyledi. Hizmetçi kız uzun boylu birinin merdivenden geçtiğini görmüş. Çocuk yarım saat sonra yine gelecek. Rahatsız etmek istemediğini, yalnızca kitap için geleceğini söyledi. Kien kadını dinlememişti. Ama kitap sözcüğü geçince kulak kabarttı ve neden söz edildiğini ancak ondan sonra anladı. Yalan söylemiş, ona hiçbir şey için söz vermiş değilim. Yalnız günün birinde, o da eğer vaktim olursa, Hindistan ve Çin'den resimler gösteririm demiştim. Oysa hiç vaktim olmuyor, gelirse içeri almayın. İnsanlar hemen yüzsüzleşiveriyorlar. Özür dilerim ama böyleleri ancak kanı bozuk diye nitelendirilebilir. Babası sıradan bir işçiydi, bunca parayı nereden bulduğunu gerçekten bilmek isterim. Ama sonunda olanı görüyoruz. Artık her şey çocuklar için. Disiplin diye bir şey kalmadı. Çocuklar derseniz inanılmayacak denli terbiyesiz. Okuldaki saatlerini hep oyun oynamakla ya da öğretmenleriyle gezmekle geçiriyorlar. Rica ederim, bizim zamanımızda böyle miydi? Bir çocuk okumak istemedi mi, büyükleri onu hemen okuldan alır ve bir şeyler öğrensin diye bir ustanın yanına çırak verirlerdi. Bugün hiçbir şey yapılmıyor. Dahası insanlar çalışmak istemiyorlar. Azla yetinmesini de unuturlar dense yeridir. Pazar günleri gezmeye çıkan gençlerin haline bakın bir kez. İşçi kızları bile sırtlarına yeni bir bluz geçirmeden edemiyorlar. Şart sanki bu pahalı giysileri almaları. Yüzmeye gittikleri yerde bunları nasılsa çıkarıyorlar. Üstelik de erkeklerle birlikte yüzüyorlar. Eskiden nerede vardı böyle şey? Bunun yerine biraz çalışsalar çok daha iyi ederler. Kendi kendime hep bu kadar parayı nereden bulabildiklerini soruyorum. Zira fiyatlar günden güne yükseliyor. Patates öncekinin iki katına fırladı. Büyüklerden bunca yüz bulan çocukların şımarmasını hiç şaşmamalı. Oysa vaktiyle sağlı sol iki şamar yediler mi, büyüklerinin sözünden çıkmayı bir daha akıllarının ucundan bile geçirmezlerdi. Kısacası artık dünyanın tadı tuzu kalmadı. Çocuklar küçükken öğrenmekten, büyüdükten sonra da çalışmaktan kaçınır oldular. Kien ilk başta gevezeliğiyle kendisini alıkoyduğundan ötürü kadına sinirlenmişti. Ama bunun hemen ardından sözlerini hayretle karışık bir ilgiyle dinlemeye başladı. Karşısındaki bilgisizliğine karşın öğrenmeye büyük değer veriyordu. Demek ki özü iyiydi. Belki de bunun nedeni artık her gün Kien'in kitaplarıyla uğraşmasıydı. Ama onun ortamından gelen herkes kitaplardan böyle olumlu etkilenmezdi. Treyze olumlu etkilere daha açıktı ve belki de öğrenmeye karşı özlem duyuyordu. Çok haklısınız diye yanıtladı Kien. Bu denli mantıklı düşünmenize sevindim. Öğrenmek her şeyin başında gelir. Bu arada eve girmişlerdi. Kien bekleyin beni diye buyruklayıp kitaplığına girdi. Sol elinde küçük boy bir ciltle geri döndü. Sayfaları çevirirken ince bir çizgi gibi duran sert ifadeli dudaklarını ileri doğru uzatmıştı. Dinleyin diyerek eliyle Treyze'ye biraz uzaklaşmasını işaret etti. Şimdi söyleyecekleri bir uzamın varlığını gerekli kılmaktaydı. Metnin yalınlığı ile tam bir karşıtlık oluşturan bir duygu coşkunluğu içerisinde okumaya koyuldu. Öğretmenim her gün gündüzleri 3000, akşamları da 1000 harf yazmamı buyurmuştu. Kısa kış günlerinde güneş erken battığından görevimi tamamlayamazdım. Yazı yazdığım küçük kuru tahtamı batıya bakan verandaya götürür, yazımı orada bitirirdim. Akşamları ilerlemiş saatlerde yazdıklarımı gözden geçirirken artık yorgunlukla savaşamaz olurdum. Bu yüzden su dolu iki kovayı yanıma almaya başladım. Çok uyku bastığında giysilerimi çıkarır ve kovanın birini tepemden aşağı boca ederdim. Sonra giyinmeksizin yine çalışmaya koyulurdum. Biraz sonra ısınıp yine uykum gelince bu kez ikinci kovayı kullanırdım. Bu yöntemin yardımıyla hemen her zaman ödevlerimi zamanında bitirmeyi başardım. O kış 9 yaşıma bastım. Kien coşku ve hayranlıkla kitabı kapadı. İşte böyle çalışırlarmış bir zamanlar. Size okuduğum Japon bilgini Arai Hakuseki'nin gençlik anılarından bir parçaydı. Treyze dinlerken Kien'e biraz yaklaşmış, başıyla cümlelere tempo tutmuştu. Sol kulağı kendiliğinden Kien'in okurken eş zamanlı olarak Almanca'ya çevirdiği sözcüklere doğru uzanmıştı. Zaten Kien farkında olmaksızın kitabı biraz eğik tutmuştu. Treyze de hiç kuşkusuz yabancı işaretleri görmüş ve Kien'in okumasındaki akıcılığa hayran kalmıştı. Kien okurken sanki elinde Almanca bir kitap varmışçasına okumuştu. Okuması bitince derin bir soluk alan Treyze harika dedi. Onun bu hayranlığı Kien'in hoşuna gitmişti. Bir şeyler öğrenebilmesi için gerçekten çok mu geç acaba diye düşündü. Kaç yaşında acaba? İnsan her yaşta öğrenebilir. Önce okunması kolay romanlardan başlamalı. Bu sırada kapının zili ısrarla çaldı. Treyze gidip açtı. Küçük metzger başını içeri uzatarak girebilirim dedi yüksek sesle. Profesör izin verdi. Treyze ise kitap mitap yok diye bağırıp kapıyı suratına kapattı. Oğlan dışarıda tepiniyor, binbir tehdit savuruyordu. Öyle kızmıştı ki öfkeyle birbiri ardına sıraladığı sözcüklerden hiçbir anlam çıkmıyordu. Böylelerine yüz verirseniz astarın isterler. Tereyağlı ekmeğini merdivenlerde yutuşturuyordu. Kitap verseniz üstüne hemen leke içinde bırakacak. Kien kitaplığın eşiğinde duruyordu. Çocuk onu görmemişti. Başını salladı ve yüzünde bir gülümsemeyle kadına baktı. Kitaplarının üstüne titrenmesinden çok hoşlanırdı. Şimdi Treyze bir teşekkür hak etmişti. Herhangi bir zaman canınız bir şey okumak isterse hiç çekinmeden bana başvurabilirsiniz. Çok sevinirim buna. Zaten epeydir böyle bir istekte bulunmayı düşünüyordum sizden. Kitap söz konusu oldu mu nasıl da kuyruğuna yapışıveriyordu önüne çıkan fırsatın. Oysa olağan tutumu bu değildi. O güne dek aç gözlülük ettiği hiç olmamıştı. Öbür yandan Kien kitaplarını dışarıya kitap verilen genel bir kitaplığa dönüştürmeyi aklından hiç mi hiç geçirmiyordu. Zaman kazanmak için peki diye yanıtladı. Yarın bir kitap seçerim sizin için. Sonra çalışmaya koyuldu. Kadına verdiği söz rahatını kaçırmıştı. Gerçi Treyze her gün tozunu almasına karşın kitaplarına herhangi bir zarar vermiş değildi. Ama toz almak başka, okumak başkaydı. Treyze'nin parmakları şişman ve hantaldı. İnce kağıt isince bir dikkat isterdi. Kalın bir cilt kapağının ince kitap sayfalarından daha dayanıklı olması doğaldı. Hem kadın okumasını biliyor muydu bakalım? Yaşı 50'nin epey üzerindeydi. O güne dek zaman yitirmişti. Platon, Künizm okulunun üyelerinden olan karşıtı Antisthenes için öğrenmekte geç kalmış bir yaşlı adam demişti. Bugün ise öğrenmekte geç kalmış ihtiyar kadınlar ortaya çıkıyordu. Treyze susuzluğunu kaynağın başında gidermek istiyordu. Yoksa bilgisizliğinden ötürü benden utanıyor mu? İyilik etmeyi isterim hiç kuşkusuz ama başkasının sırtından değil. Bu iyiliğin bedelini neden kitaplar ödesin? Yüksek bir aylık veriyorum. Yapabilirim bunu. Çünkü para benim param. Ama kitaplarımı ona bırakmak hiç kuşkusuz çok korkakça bir davranış olurdu. Bilgisiz kişinin elinde kitaplar savunmasızdır. Ben de okurken başında bekleyemem. O gece Kien düşünde ayaklarından sımsıkı bir tapınağın balkonuna bağlanmış bir adam gördü. Adam elindeki tahta parçalarıyla arka ayakları üstüne dikilmiş, sağdan ve soldan şiddetle saldıran iki pantere karşı kendini korumaya çabalıyordu. Hayvanların ikisi de rengarenk ve tuhaf görünüşlü şeritlerle süslenmişti. Dişlerini gıcırdatıyorlar, ağızlarını sürekli olarak açıp kapıyorlardı. Gözlerini öylesine vahşice bir biçimde devire devire bakıyorlardı ki, bunu görenin sırtından ecel terlerinin boşanmaması olanaksızdı. Gökyüzü kapkara ve basıktı. Yıldızlarını toplayıp cebinin derinliklerinde saklamıştı. Bağlı adamın gözlerinden dökülen cam bilyalar yere düşüp bin parça oluyordu. Ama bu görünüm tek düze sürüp gittiğinden bakan biraz sonra karşısındaki vahşi çarpışmaya alışıyor ve esnemeye başlıyordu. İşte tam bu sırada bakışları panterlerin ayaklarına takıldı. Bunlar insan ayağıydı. O zaman uzun boylu ve bilgili bir adam olan izleyici ha diye geçiriyordu kafasından. Bu hayvanlar gerçekte eski Meksika'daki kurban törenlerinde töreni yöneten rahipler. Şu anda kutsal bir komedi oynamaktalar. Kurban sonunda öleceğini biliyor. Rahiplere gelince panter kılığına girmişler ama ben onların kim olduklarını, gerçek kimliklerini hemen anlıyorum. Tam bu anda sağ yandaki panter eline geçirdiği ağır ve kama gibi sivri bir taşı olanca gücüyle kurbanın yüreğinin tam ortasına batırdı. Taşın keskin köşelerinden biri kurbanın göğsünü iyice yırttı. Kien kamaşan gözlerini yumdu. Kanın ta gökyüzüne dek fışkıracağını düşünerek orta çağdan kalma bu vahşeti kınadı. Aklınca kan akıp gidene dek bekledikten sonra gözlerini açtı. Ama karşılaştığı sahne korkunçtu. Kurbanın yarılmış göğsünden bir kitap fırladı. Bunu bir ikincisi, bir üçüncüsü ve sonra da birçoğu izledi. Akıntının sonu gelmek bilmiyordu. Kitaplar yere dökülüyor, dökülür dökülmez de yapışkan alevlerle çevriliyordu. Akan kan odun yığınını tutuşturmuş olduğundan kitaplar da yanmaktaydı. Göğsünü kapat diye seslendi Kien öte yandaki bağlı adamı. Göğsünü kapat. Ellerini deli gibi sallayarak ona bu işi nasıl yapması gerektiğini gösterdi. Ama çabuk olmalıydı, çok çabuk. Bağlı adam onu ne demek istediğini anlamıştı sonunda. Güçlü bir silkinmeyle bağlarından kurtuldu ve iki elini birden yüreğine götürdü. Kien derin bir soluk aldı. Ama kurban birdenbire göğsünü iyice yırtıp açtı. Kitaplar aktı, aktı. Belki düzinelerce, belki de yüzlerce, sayabilme olanağı kalmamıştı artık. Alevlerin yaladığı her sayfa imdat diye bağırıyor, her yandan acı çığlıklar yükseliyordu. Kien kollarını çıra gibi yanan kitaplara doğru uzattı. Ama mihrap sandığından çok daha uzağındaydı. Oraya birkaç adım atmasına karşın yine de yaklaşamadı. Kitapları alevlerin arasından canlı kurtarmak istiyorsa koşmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu şimdi. Koştu, düştü, soluk soluğa kaldı. Kahrolasıca soluğu ne de çabuk kesilivermişti. Bedeninin bakımına boş vermenin karşılaşacağı sonuç bu olurdu işte. Hırsından elinden gelse kendini oracıkta lokma lokma ediverirdi. Ona da insan mı denirdi? Tam gerektiği anda gücünü yitirivermişti. Ya bu aşağılık hayvanlar? İnsanların kurban edildiği bilmediği bir şey değildi. Ama kitaplar. Olacak şey miydi kitap kurban etmek? Şimdi mihrabın tam önüne gelmişti. Alevler saçlarını ve kaşlarını kavuruyordu. Tahta yığını kocamandı. Oysa uzaktan gözüne küçük görünmüştü. Kitaplar ateşin ortasında olmalıydı. Hadi atsana kendini korkak herif. Yalnız böbürlenmesini bilirsin, adi yaratık. Ama nedendi bu sövmesi kendini? Artık alevlerin ortasındaydı ya. Neredesiniz? Neredesiniz? Alevlerin ışığı gözlerini körleştirdiğinden bir şey göremiyordu. Ama o da nesi? Allah kahretsin, nereye uzansa eline kitap yerine bağırışan insanlar geliyordu. Bütün güçleriyle ona sarılıyorlardı. Silkip atıyordu ama yine geliyorlardı. Sürüne sürüne dizlerine sarılıyorlardı. Yukarıdan ise alev alev meşaleler yağmaktaydı üzerine. Başını kaldırıp bakmamasına karşın onları açık ve seçik görebiliyordu. İnsanlar kulaklarını, saçlarını, omuzlarını yakalıyorlardı. Gövdeleriyle sarılıp onu elini kolunu kımıldatamaz hale getiriyorlardı. Gürültü korkunçtu. "Bırakın beni," diye haykırdı. "Tanımıyorum sizi. Ne istiyorsunuz benden? Nasıl kurtarabilirim kitapları böyle yaparsanız?" Ama tam bu sırada aralarından biri ağzına doğru atıldı ve sımsıkı kapalı dudaklarını tuttu. Kian konuşmasını sürdürmek istediyse de ağzını açamadı. Bunun üzerine içinden yakarmaya başladı. "Kitaplarım yanıp gidiyor, yok oluyor." Ağlamak istiyordu. Ama gözyaşı dökmesi olanaksızdı. Gözleri de acımasızca kapatılmıştı. Göz kapaklarına da insanlar yapışmıştı. Onlardan hiç olmazsa ayaklarının yardımıyla kurtulmayı denedi. Sağ bacağını yukarı çekti. Ama bütün çabaları boşunaydı. Bacağı ona sarılmış alev alev yanan insanların yüküyle, sanki kurşun parçalarıyla ağırlaştırılmışçasına yine aşağı doğru düştü. Yaşamaya bir türlü doymak bilmeyen bu açgözlü yaratıklardan tiksiniyor, nefret ediyordu. Şu anda onları aşağılamayı, tümüne acı vermeyi ve sövüp saymayı nasıl isterdi? Ama yapamıyordu işte, yapamıyordu. Ve burada bulunuşunun nedenini bir an için bile unutmuyordu. Gözlerini zorla kapalı tutuyorlardı ama gözlerinin önünde dev bir görüntü vardı yine de. Dört bir yana doğru büyüyen, yeri göğü ta ufka dek uzanan tüm boşluğu dolduran bir kitap görüyordu şimdi. Çevresindeki kor halindeki ateş onu ağır ve sakin bir şekilde kemirmekteydi. Kitap da ses çıkarmaksızın sakin ve büyük bir yüreklilikle dayanmaktaydı bu işkenceli ölüme. Çığlıklar yükseliyordu insanlarda. Kitap ise ses çıkartmadan yanıyordu. Ermişlerle din uğruna acı çekenler bağırmazlardı. Tam o sırada bir sesin konuştuğu duyuldu. Her şeyi biliyordu ve Tanrı'nın sesiydi. Burada kitap yok, hiçlik var yalnızca. Ve Kian sesin söylediklerinin doğru olduğunu hemen anladı. Yanmakta olan ayak takımını kolaylıkla silkeleyip kendini alevlerin dışına attı. Kurtulmuştu. Acımış mıydı canı içerideyken? Hem de nasıl, diye yanıtladı sorusunu kendi kendine. Ama yine de genellikle sanıldığı kadar değil. Duyduğu ses onu sonsuz mutlu kılmıştı. Dans ederek mihraptan uzaklaşışını gördü. Biraz öteye gittikten sonra dönüp baktı. İçinden şu karşıdaki bomboş ateşe gülmek geliyordu. Yanan romanın görüntüsüne dalmıştı. Titreyen organlar görüyordu. Çevresini yanmış et kokuları sarmıştı. İnsanlar gerçekte ne kadar aptal varlıklardı. Bunu düşünmek öfkesini unutturdu. Bir adım atsalar kurtulabileceklerdi. Ansızın nasıl olduğunu Kian de anlayamadı. İnsanlar kitaplara dönüştüler. Kian acı bir çığlık attı ve ne yaptığını bilmeden ateşin bulunduğu yöne koştu. Koşarken yine soluk soluğa kaldı, kendine sövdü, alevlerin arasına atıldı. Aramaya koyuldu ve yalvaran gövdeler yüzünden yine hareketsiz kaldı. Eski korku içini kapladı. Sonunda kurtuluşu yine Tanrı'nın sesi getirdi. Kaçmayı başardı ve daha önce durduğu yerden aynı görünümü izledi. Dört kez hep aynı oyuna geldi. Olayların akışı her defasında daha bir hızlanıyordu. Kian ter içinde kaldığının farkındaydı. Bir coşku dalgası bitip de bir başkası başlamadan önce verilen o kısacık soluk alma süresini gizliden gizliye özlüyordum. Dördüncü kez dinlenirken mahşer günü ardından yetişti. Evler dağlar kadar büyük, ta göğe dek yükselen dev vagonlar, 2, 10, 20 yandan, her yandan her şeyi yiyen mihraba doğru yaklaşmaktaydı. Güçlü ve yıkıcı ses korkunç bir alayla, "İşte bunlar kitap," dedi. Kian bir çığlık atarak uyandı. Anımsadığı kadarıyla o güne dek gördüklerinin en kötüsü olan bu düşün yarattığı bunalım ve sarsıntı uyandıktan yarım saat sonrasına değin sürdü. O sokakta dolaşıp keyfine bakarken yerini şaşıracak bir kibrit kitaplığını yitirmesine yol açabilirdi. Gerçi birkaç yere birden sigorta ettirmişti kitaplarını. Ama 25 bin kitabı yok olduktan sonra sigorta parasını düşünmek bir yana, yaşamını sürdürme gücünü bulabileceğini bile sanmıyordu. Sigorta sözleşmelerini gerçekte onları tiksinç bularak istemeksizin yapmış, sonradan yaptığından utanmıştı. Aslında bu sözleşmeleri bozmayı çok isterdi. Vadesi gelen primleri düzenli olarak ödemeye devam edişinin nedeni yalnızca kitaplara ve hayvanlara bir ayrım gütmeksizin aynı yasayı uygulayan o kuruma bir kez daha ayak basmaktan kaçınmak ve hiç kuşkusuz evine yollanacak sigorta memurlarıyla görüşmek zorunda kalmamaktı. Bir düş tek tek öğelerine ayrıldığında gücünü yitirir. Kian eski Meksika resim yazılarına bir önceki gün bakmıştı. Yazılardan birinde bir tutsağın panter kılığına girmiş iki rahip tarafından kurban edilişi canlandırılmıştı. İskenderiye'nin yaşlı kitaplık yöneticisi Eratosthenes'i ise birkaç gün önce sokak ortasında rastladığı kör bir adam yüzünden düşünmüştü. İskenderiye adı herkesin önü kitaplığın yanıp kül oluşunu anımsatırdı. Naivliğine her zaman güldüğü, orta çağdan kalma bir tahta baskısı resminde alev alev yanan ve odun yığınının üstünde bile çığlık çığlığa dua eden 30 kadar Yahudi canlandırılmıştı. Kien Michelangelo'ya hayrandı. Mahşer Günü adlı freskini ise tüm yapıtlarının üzerinde tutardı. Bu freskte günahkarların acımasız şeytanlarca nasıl cehenneme sürüklendiği gösterilmekteydi. Cehennemliklerden biri korku ve çaresizlik simgesi halinde ellerini o korkak ve kalın kafasının önüne bastırmıştı. Bacaklarına şeytanlar sarılmıştı. Yaşamı boyunca çevresindekilerin acılarına başını döndürüp bakmamıştı. Şimdi de başını eğip kendi acıklı durumuna bakmıyordu. Yükseklerdeki Hazreti İsa, hiç de Hristiyan olmayan bir Hazreti İsa, acımasız ve güçlü koluyla ilenç yağdırmaktaydı. Uyku bütün bunlardan bir düş kurmuştu. Kien tuvalet arabasını kapıdan dışarı iterken alışmadığı kadar yüksek bir kalktınız mı bağırtısı duydu. Sabahın köründe neredeyse kendisinin bile henüz uykuda olduğu bu saatte ne bağırıyordu böyle bu kadın? Ama doğru ya, ona bir kitap vereceğini söylemişti. Yalnızca bir roman söz konusu olabilirdi Treize için. Ne var ki roman okumak hiçbir ruhu zenginleştirmezdi. Romandan belki alınan zevk için ödenen bedel pek yüksek olurdu. En üstün kişilikleri bile bozardı romanlar. Romanlar sayesinde insan kendini her türlü insanla özdeşleştirmeyi öğreniyordu. Değişiklikten zevk almaya başlıyordu. Kişilikler parça parça çözülüp hoşa giden kahramanların kalıbına giriyordu. Her görüş açısı savunulabilir oluyordu. Okur gönüllü olarak kendini yabancı hedeflerin akışına bırakıyor, bu yüzden uzunca bir süre için kendi hedeflerini gözden yitiriyordu. Romanlar yazarlık yapan bir oyuncunun okurlarının bir bütün oluşturan kişiliklerine batırdığı kamalardı. Oyuncu kamanın gücünü ve karşılaşacağı direnci iyi hesaplayabildiği oranda hedef aldığı kişiyi parçalayabiliyordu. Devlet romanları yasak etmeliydi. Saat 7'de Kien yine kapısını açtı. Treize her zamanki gibi kendinden emin ve ciddi haliyle kapının önünde durmaktaydı. Sol kulağı şimdi belki de her zamankinden biraz daha çarpıktı. Kabul ediyorum önerinizi diye anımsattı arsız arsız. Bunu duyunca Kien damarlarında dolaşan bir avuç kanın başına sıçradığını hissetti. Kolalı eteği yerleri süpüren bu lanet olasıca yaratık, karşısındakinin hiç düşünmeksizin verdiği söze bir kez yapıştı mı bir daha bırakmıyordu. Kien, demek kitap istiyorsunuz diye bağırdı. Öfkesinden sesi çatlak çıkmıştı. Bekleyin öyleyse vereceğim. Kapıyı kadının suratına çarptıktan sonra titrek adımlarla üçüncü odaya geçti ve tek parmağıyla Bay von Bredow'un pantolonları adlı kitabı raftan çıkardı. Kitap daha okula gittiği ilk yıllardan kalmaydı. Kendi okuduktan sonra hemen bütün sınıf arkadaşlarına da okumaları için vermişti. Ancak kitap bu denli çok elden ele geçtikten sonra öylesine perişan bir hale gelmişti ki o zamandan bu yana görmeye bile dayanamıyordu. Şimdi kitabın leke içindeki kapağına ve yapış yapış olmuş sayfalarına bakınca kadına vermek için bunu seçtiğine sevindi. Öfkesi dinmiş olarak Treize'nin yanına döndü ve kitabı sanki gözüne sokmak istercesine uzattı. Kadın, zahmet etmenize gerek yoktu diyerek kolunun altından kalın bir kağıt yığını çıkardı. Kien bunların paket kağıdı olduğunu ancak şimdi fark ediyordu. Kadın kağıtların içinden elverişli olanını seçtikten sonra kitabı bir çocuğa üstünü başını giydirmişçesine özenle sardı. Son ikinci bir kağıt alıp çift dikiş daha iyi tutar dedi. Yeni kap kağıdı istediği gibi olmayınca onu sıyırıp attı ve bu kez üçüncü bir kağıtla yapmayı denedi. Kien karşısındakinin hareketlerini kadını sanki yaşamında ilk kez görüyormuşçasına dikkatli izlemekteydi. Küçümsemişti şimdiye dek onu.